Ayrım 17.
Fabrice kendi kendine 7 Mart akşam saat 8'den beri oraya bir daha dönmedim diye düşündü. Gidip Vasi'nin pasaportunu almak üzere oradan çıktım. Ertesi günde casuslardan korktuğum için gidişimi öne aldım. Fransa yolculuğundan sonra bir daha geçerken yukarı çıkıp da gravürlerimi görmeye vakit bulamadım. Bu da ağabeyimin ihbarı sayesinde. Fabrice nefretle başını çevirdi. Üzüntüyle, Rahip Blanes 83 yaşından daha yaşlı diye söylendi. Kız kardeşimin bana anlattığına göre şatoya hemen hiç gelmiyormuş. Bunun da nedeni yaşlılık sakatlıkları. Bu o kadar metin, o kadar soylu yürek, yıllar ilerledikçe dondu, kurudu. Tanrı bilir, Çan Kulesi'ne kaç zamandan beri gitmiyordur artık. Şaraphanede, fıçıların altına ya da cenderenin altına gizlenirim sevgili can dostum rahipçiyim uyanıncaya kadar. Gidip de o iyi yürekli ihtiyacın uykusunu tedirgin etmem. Kim bilir, belki de yüzümün çizgilerine kadar beni unutmuştur. O yaşta 6 yıl çok uzun bir zaman demektir. Artık bir dostum gömütünden başka bir şey bulamayacağım. Aman canım diye ekledi sonra da. Babamın şatosunun bende yarattığı nefretin karşısına dikilmek için kalkıp buraya gelmek gerçek bir çocukluk. Fabrice tam o sırada kilisenin küçük alanına giriyordu. Yüzyıllık kulesinin ikinci katında Rahip Blanes'in küçük bir el feneriyle aydınlanan dar ve uzun pencereyi adeta kendinden geçen çılgınca bir şaşkınlıkla gördü. Rahip aydınlığın düzlem yuvarını okumasına engel olmaması için gözlem evini oluşturan ahşap kafese çıkarken feneri oraya koymayı alışkanlık haline getirmişti. Bu gökyüzü haritası vaktiyle şatodaki bir portakal ağacına ait olan büyük bir toprak saksının üzerine gerilmişti. Saksının dibinde açıklığın içinde lambaların en mini minnacığı yanıyordu. Tenekeden küçük bir boru dumanı saksının dışına götürüyordu. Borunun gölgesi de haritanın kuzeyini belirtiyordu. Bütün bu böylesine basit şeylerin anısı Fabrice'in ruhunu heyecana boğdu ve o ruhu mutlulukla doldurdu. Hemen hemen hiç düşünmeden iki elinin yardımıyla eskiden içeri alınmasının işareti olan o kalın ve kısa küçük ıslığı öttürdü. Hemen ardından gözlem evinin tepesinden Çan Kulesi'nin kapısının mandığını açan ipin birçok kez çekildiğini işitti. Çılgınlık derecesine varan bir heyecana kapılarak kendini merdivenlere attı. Rahibi her zamanki yerinde duran tahta koltuğunda buldu. Yaşlı adam gözünü çeyrek daireli küçük duvar dürbününe yapıştırmıştı. Sol eliyle de gözlemleri sırasında kendisini rahatsız etmemesini işaret etti. Bir an sonra bir iskambil kağıdının üzerine bir sayı yazdı, ardından da koltuğun üstünde dönerek kollarını kahramanımıza açtı. O da hüngür hüngür ağlayarak bu kollara atıldı. Rahip Blanes onun gerçek babasıydı. İlk dertleşme ve sevgi sözlerinden sonra Blanes Fabrice, "Seni bekliyordum," dedi. Acaba rahip bilgin mesleğini mi uyguluyordu, yoksa sık sık Fabrice'i düşündüğünden müneccimlikle ilgili herhangi bir işaret sırf bir rastlantıyla Fabrice'in dönüşünü ona haber mi vermişti? Rahip Blanes, işte ölümüm geliyor dedi. Fabrice de büyük bir heyecanla nasıl diye haykırdı. Rahip ciddi ama hiç de üzgün olmayan bir sesle evet diye sürdürdü. Seni gördükten 5,5 ya da 6,5 ay sonra yaşamın mutluluğun tamamlayıcısını bulduğundan sönecek. Come face el mancar del alimento. Yalnız kaldığı zaman küçük lambanın yaptığı gibi. Son nefesimi vermeden önce besbelli hiç konuşmadan 2-3 ay geçireceğim. Ondan sonra artık Tanrı'nın huzuruna çıkarım. Tabii ki eğer beni nöbetçi olarak yerleştirdiği konumda görevimi tam olarak yerine getirdimse. Sen yorgunluktan bitmişsin. Heyecanın seni uykuya hazırlamıştır. Seni beklediğimden beri araç gereçlerimi koyduğum büyük sandığa ekmekle bir şişe içki sakladım. Yaşamın için bunlardan yararlan ve birkaç dakika daha beni dinlemeye yetecek kadar güç toplamaya çalış. Gün iyiden iyiye gecenin yerini almadan sana pek çok şeyi söylemek benim yetkim içinde. Bugün onları belki de yarın görebileceğimden çok daha açık seçik ve berrak biçimde görüyorum. Çünkü evladım biz her zaman zayıf yaratıklarız. Her zaman da bu zayıflığı hesaba katmak gerek. Belki de yarın bendeki bu yaşlı adam bu dünyasal insan ölümünün hazırlıklarıyla uğraşacaktır. Yarın akşam saat 9'da senin benden ayrılman gerek. Fabrice alışık olduğu gibi sessizce onun sözlerine itaat edince de yaşlı adam, "Demek Waterloo'yu görmeye çalıştığın sırada gerçekten de önce kendini tutuk evinde buldun öyle mi?" diye sürdürdü. Hayretler içinde kalan Fabrice, "Evet peder," diye yanıt verdi. Bu ender rastlanan bir mutluluk olmuş. Çünkü benim sesimle uyarılan ruhun çok daha başka biçimde sert, çok daha korkunç başka bir tutuk evine hazırlanıyordu. Belki de oradan bir cürümle çıkacaksın ama Tanrı'ya şükürler olsun ki o cürümü sen işlemeyeceksin. Hangi şiddetle kışkırtılırsan kışkırtıl, sakın cürüm işlemeye yönelme. Bilmeden senin haklarını gasp eden bir masumun öldürülmesinin söz konusu olacağını görür gibiyim. Eğer onur yasalarıyla haklı gösterilecek gibi görünen şiddetli kışkırtmaya karşı durursan, yaşamın insanların gözünde çok mutlu olacak. Bilgenin gözünde de mantıklı şekilde mutlu olacak diye ekledi bir süre düşündükten sonra. Sen de benim gibi öleceksin oğlum. Her türlü şatafat ve gösterişten uzak, şatafat ve gösteriş yanılgısından kurtulmuş, bir tahta iskemlenin üzerinde oturmuş, kendine önemli hiçbir kınamada bulunmadan tıpkı benim gibi öleceksin. Şimdi gelecekteki durumun işleri bitti aramızda. Pek önemli bir şey ekleyemem bunlara. O tutuklanmanın ne kadar süreceğini bilmeye boş yere uğraştım. 6 ay mı, 1 yıl mı, 10 yıl mı söz konusu? Hiçbir şey keşfedemedim. Besbelli herhangi bir suç işledim ki Tanrı da bu kararsızlık acısıyla beni cezalandırmak istedi. Sadece tutukluluktan sonra ama tam çıkış anında mı bilmiyorum, o benim cürüm adını verdiğim şey gerçekleşecek. Ne var ki, bereket versin ki bunu senin yapmayacağına kesinlikle eminim sanıyorum. Eğer o cürme katılma zayıflığında bulunursan, hesaplarımın bütün geri kalanı uzun bir yanlıştan başka bir şey değil demektir. O zaman ruhun huzur içinde, sırtında ak giysilerle bir tahta iskemlenin üzerinde ölmeyeceksin demektir. Rahip Blanes bu sözleri söylerken yerinden kalkmak istedi. Fabris işte o zaman yılların yıkıntısını gördü. Rahip tam bir dakikada ancak yerinden kalkıp Fabris'e doğru dönebildi. Genç adam da hiç kıpırdamadan, sessizce durmuş, onu tamamıyla özgür bırakmıştı. Davranışına müdahale etmemişti. Rahip defalarca onun kollarına atıldı. Fabris'i sonsuz bir sevgiyle göğsüne bastırdı. Ondan sonra da eski günlerin neşesiyle sözlerini sürdürdü. Rahatça uyuyabilmek için benim araç gereçlerin arasında kendine bir yer hazırlamaya çalış. Kürk astarlı pelerinlerimi al. Yüksek değerli pek çok kürk astarlı pelerin bulacaksındır. Onları 4 yıl önce San Severina Düşesi göndermişti. Senin hakkında bir kehanette bulunmamı istedi benden. Kürk astarlı pelerinlerle onun o güzel çeyrek çemberini sakladım ama istediği kehaneti göndermekten kaçındım. Elim varmadı. Geleceği her bildirme bir kurala karşı çıkmadır. Bunun da olayı değiştirme tehlikesi vardır. Böyle bir durumda da bilim gerçek bir çocuk oyuncağı gibi yere devrilir. Hem de zaten o her zaman pek güzel olan düşese söylenecek pek sert, acımasız şeyler vardı. Sahi bak, aklıma gelmişken söyleyeyim. Saat 7 ayinini çaldıkları zaman kulağının dibinde korkunç bir gürültü çıkaracak çanlardan uykunun arasında sakın korkma. Daha sonra aşağı katta bütün aygıtlarımı sarsan büyük çanı harekete geçirecekler. Bugün hem din uğruna işkence çeken ve hem de asker olan ermiş Jovita'nın yortusu. Bilirsin, küçük Grianta köyü ile büyük Brescia kentinin koruyucusu aynı ermiştir. Laf aramızda, bu durum benim ünlü ustam Jacques Marino de Ravenne'i pek hoş bir biçimde yanıltıyor. Bana defalarca çok güzel bir servet edineceğimi bildirdi. Brescia'daki görkemli San Jovita Kilisesi'nin rahibi olacağımı sanıyordu. Ben ola ola 750 ocaklı bir küçük köyün rahibi oldum. Ama her şey çok iyi oldu. Bundan yaklaşık 10 yıl önceydi. Eğer Brescia'da rahip olsaydım, yazgımın Spielberg'de Moravya'nın bir tepesinde hapse tıkılmak olacağını gördüm. Sana yarın büyük ayinimde ilahi okumaya gelen dolaylardaki bütün rahiplere vereceğim büyük şölenden aşılmış çeşit çeşit nefis yemekler getiririm. Onları aşağı getiririm ama sen sakın beni görmeye çalışma ve ancak benim çıktığımı işittiğin zaman o güzelim yiyeceklere sahip olmak için aşağı inersin. Gün ışığında beni yeniden görmemelisin. Yarın da güneş 7:27 dakika geçe battığından ben ancak saat 8'e doğru seni kucaklamaya gelirim. Sen de saatler henüz 9'da sayılırken, yani saat kulesi onu çalmadan önce gitmelisin. Aman dikkat et de seni çan kulesinin pencerelerinde görmesinler. Jandarmalarda senin eşkalin var. Jandarmalar bir bakıma gerçekten eşsiz bir zorba olan ağabeyinin buyruğu altındalar. Del Dongo Markisi güçten düşüyor diye eklerken Blanes üzgündü. Eğer Margi seni görseydi, belki elden sana bir şey verirdi. Ne var ki, hileyle lekelenmiş böyle üstünlükler, bir gün bütün gücü vicdanında olacak senin gibi bir insana hiç yakışmaz. Margi oğlu Ascanio'dan nefret ediyor. Sahibi olduğu 5 ya da 6 milyon işte bu oğula kalacak. Yasa böyle. Sen o ölünce 4.000 franklık bir ödenekle adamlarının yaz giysileri içinde 50 arşın çuha alacaksın. 9. Bölüm. Fabris'in ruhu yaşlı adamın konuşmalarıyla derin dikkat ve aşırı yorgunlukla coşmuştu. Uyumakta büyük zorluk çekti. Uykusu da düşlerle, belki de geleceğin kehanetleriyle çalkalandı durdu. Sabahleyin saat 10'da Fabris çan kulesinin genel bir sarsıntısıyla uyandı. Dışarıdan korkunç bir gürültü gelirmişe benziyordu. Çılgınlar gibi yataktan fırladı. Dünyanın sonunun geldiğini sandı. Sonra cezaevinde bulunduğunu düşündü. Büyük çanın sesini tanıması için bir hayli zaman geçti. Uluermiş Jovita'nın onuruna 40 köylü, onu yeterdi, büyük çanı harekete geçiriyordu. Fabris görülmeden görmesini sağlayacak uygun bir yer aradı. Sonra anladı ki o yüksekten bakışları babasının şatosunun bahçelerini, hatta iç avlusunu rahatça görebiliyordu. Marki'yi unutmuştu bile. Ömrünün sınırlarına ulaşan o babayı düşünmek Fabris'in bütün duygularını değiştiriyordu. Genç adam yemek odasının büyük balkonunda birkaç ekmek kırıntısı arayan serçeleri bile seçebiliyordu. Kendi kendine bunlar vaktiyle evcilleştirdiklerimin torunları olmalı diye söylendi. Bu balkonda da sarayın bütün öbür balkonlarında olduğu gibi az çok büyük toprak saksılar içinde pek çok sayıda portakal ağacı bulunuyordu. Bu görünüm Fabris'i duygulandırdı. Pırıl pırıl bir güneşle iyice ayrılıp belirlenen gölgeleriyle böyle süslenen o iç avlunun görünüşü gerçekten de görkemliydi. Babasının iyiden iyiye güçten düşmesi aklına geliyordu. Kendi kendine ama bu gerçekten de çok garip diye söyleniyordu. Babam benden topu topu 35 yaş daha büyük. 35 artı 23 eder 58. Kendisini hiçbir zaman sevmemiş olan o sert adamın pencerelerine saplanan gözleri yaşlarla doldu. Yatak odasıyla aynı düzeyde bulunan portakal ağaçlarıyla donanmış bir taraçadan geçen babasını tanır gibi olunca Fabris ürperdi ve ansızın buz gibi bir soğuk iliklerine kadar yayıldı. Ama bu sadece bir uşaktı. Tam çan kulesinin altında, ak giysiler içinde ve çeşitli topluluklara ayrılmış bir yığın genç kız dinsel alayın geçeceği sokakların zemininde al, mavi ve sarı çiçeklerle resimler oluşturmakla uğraşıyorlardı. Ama Fabris'in ruhuna daha bir derinden seslenen bir görünüm vardı. Bakışları çan kulesinden birkaç fersah mesafede olan gölün iki kolunu rahatça görebiliyordu. Ve bu eşsiz güzellikteki görüntü az sonra bütün öbürlerini unutturdu. O görünüm onda daha yüksek duygular uyandırıyordu. Çocukluğunun bütün anıları kalabalık bir yığın halinde aklına üşüşüverdi. Bir çan kulesinde kapalı geçen o gün belki de yaşamının en mutlu günü oldu. Mutluluk Fabris'i yaratılışına oldukça yabancı bir düşünce yüksekliğine eriştirdi. O gencecik delikanlı yaşamının olaylarını sanki daha şimdiden ömrünün sonuna ulaşmış gibi seyrediyordu. En sonunda kendi kendine şunu kabul etmek gerekir ki diye söylendi. Parma'ya geldiğimden beri nefis düşlerle geçen birkaç saatten sonra Napoli'de Vomera yollarında at koştururken ya da Miseni kıyılarında taban teperken bulduğum dingin ve kusursuz sevinç gibisini asla bulamadım. Bu kötü, küçük sarayın bütün o pek karmaşık çıkarları beni kötü yürekli yaptı. Nefret etmekten hiç hoşlanmıyorum. Öyle sanıyorum ki eğer olsaydı düşmanlarımı küçük düşürme mutluluğu benim için üzüntü veren bir mutluluk olurdu. Ama benim hiç düşmanım yok. Sonra da ansızın kendi kendine "Hey, dur hele bakalım" diye söylendi. "Benim düşmanım Cilet'ti." İşte bu pek garip doğrusu diye geçirdi aklından. O pek çirkin adamın cehennemin dibine gittiğini görmekten duyacağım zevk, küçük Marietta için duyduğum o pek zayıf eğilimden çok daha güçlü. Napoli'de sevmeye zorlandığım A nokta nokta düşesiyle aralarında dağlar kadar ayrım var. Çünkü Marietta'ya kendisine aşık olduğumu söylemiştim. Ey ulu tanrım! O güzel düşesin bana verdiği uzun randevular sırasında nice günler sıkıntıdan patlamıştım. Küçük Marietta'nın beni iki kez, o da her seferinde iki dakikacık kabul ettiği mutfak diye de kullanılan yıkık dökük odada hiç böyle bir duyguya kapılmadım. Ey Tanrım, ne yiyor bu insanlar? İşler acısı bir şey. Marietta ile Mama Çay'a her gün ödenmek üzere 3 bifteklik bir gelir sağlamalıydım. Küçük Marietta o saraya yakınlığın bana verdiği kötü düşüncelerden uzaklaştırıp oyalıyordu beni. Belki de düşesin dediği gibi kendimi kahve yaşamına versem daha iyi ederdim. Düşes bu çözümü yeğliyor gibiydi. Hem de o benden çok daha akıllıdır. Onun iyilikleri sayesinde ya da sadece 4.000 franklık aylıkla Lyon'a yatırılan ve annemin bana ayırdığı şu 40 bin franklık ana malla her zaman beni bir ata ve kazılar yapıp bir çalışma odası oluşturacak kadar ek üye sahip olacağım. Aşkı tanımamam gerekirmiş gibi göründüğüme göre bunlar benim için her zaman büyük mutluluk kaynakları oluşturacaktır. Ölmeden önce gidip Waterloo Savaş Alanı'nı bir kez daha görmek ve öylesine güle oynaya atımın üstünden alınıp yere oturtulduğum çayırlığı bulmaya çalışmayı pek isterdim. Bu kutsal ziyareti yaptıktan sonra eşsiz güzellikteki bu göle sık sık gelirdim. Dünyada en azından benim gönlüm açısından bundan daha güzel bir şey görülemez. Mutluluğu aramak için o kadar uzağa gitmeye ne gerek var? İşte burada gözlerimin önünde durup duruyor. Fabrice içinden karşı çıkarak şöyle sürdürdü. Ah, polis beni Como Gölü'nden kovuyor ama o polisin darbelerini yöneten kimselerden daha gencim ben. Sonra da gülerek, burada diye ekledi. Bir A nokta nokta düşesi bulamam ama şurada kaldırımın üzerinde çiçekleri düzenleyen şu küçük kızlardan birini bulurum ya. Ve gerçekten de onu da öbürü kadar severdim. İkiyüzlülük beni aşkla bile donduruyor. Bizim soylu hanımlarımızın gözü hep fazlasıyla dikkat çekici davranışlarda. Napolyon onlara ahlak ve kehanet alışkanlıkları verdi. Fabrice sonra da ansızın çanları yağmurdan koruyan tahta pancurlara karşın tanınmaktan korkuyormuş gibi başını pencereden çekerek "Tüh Allah kahretsin" diye söylendi. İşte tören üniformasıyla bir jandarma birliği içeri girdi. Gerçekten de dördü astsubayı olan o jandarma köyün ana caddesinin üst başında belirmişti. Başçavuş onları dinsel alayın geçeceği yol boyunca yüzer adım aralıklarla dağıtıyordu. Burada herkes beni tanır. Eğer beni görürlerse Como Gölü kıyılarından Spielberg'e sadece bir adımda atlarım. Orada da beni her bacağımdan 110 libra ağırlığında bir zincire vururlar. Düşes için ne acı olur bu. Fabrice'in önce 80 ayak yükseklikte olduğunu, bulunduğu yerin nispeten karanlıkta kaldığını, kendisine bakabilecek kimselerin gözlerinin parlak güneşle kamaşacağını, en sonunda da bunların bütün evleri ermiş Giovita'nın onuruna kireç kaymağıyla badanalanmış sokaklarda gözlerini fal taşı gibi açarak gezindiklerini anımsayabilmesi için 2-3 dakikaya gereksinimi oldu. Bütün bu açık seçik düşünmelere karşın jandarmalarla kendi arasına pencereye mıhlanıp gözler için iki delik açtığı eski bir paçavra parçası olmasaydı, Fabrice'in İtalyan ruhu artık hiçbir zevkin tadına varamaz duruma gelirdi. Çanlar 10 dakikadan beri yeri göğü sarsıyorlardı. Dinsel alay kiliseden çıkıyordu. Mortarettiler işitilmeye başladı. Fabrice başını çevirince göle tepeden bakan bir korkulukla donatılmış o küçük gezinti yerini tanıdı. İlk gençliğinde oraya sık sık gelip mortarettilerin bacakların arasından gittiğini görmek için kendini tehlikeye atmıştı. Bu nedenle de yortu günlerinin sabahında annesi onu hep yanında görmek isterdi. Şunu bilmek gerekir ki mortarettiler ya da küçük havank topları dört parmak uzunluk bırakacak biçimde testereyle kesilmiş tüfek namlularından başka bir şey değildir. Bu nedenledir ki köylüler Avrupa siyasasının 1796'dan beri Lombardiya ovalarına yağmur gibi yağdırdığı tüfek namlularını doymak bilmeden toplayıp dururlar. Dört parmak uzunluğuna indirgendikten sonra bu küçük namluları ağzına kadar doldurup dikey durumda toprağa yerleştirirler. Bir barut çizgisi de bunların birinden öbürüne gider. Bu namlular tabur gibi üç çizgi üzerine dizilirler. 2-3 tane kadardırlar. Bulundukları yerde dinsel ayin alanının geçeceği yörenin hemen pek yakınındadır. Sen Sakrament yaklaşırken barut çizgisini ateşlerler. İşte o zaman dünyanın en düzensiz ve en gülünç kuru sıkı atışı başlar. Kadınlar sevinçten adeta sarhoşa dönerler. Uzaktan gölün üzerine işitilen ve suların sallantısıyla yumuşayan bu mortarettilerin gürültüsünden daha neşeli bir şey olamaz dünyada. Fabrice'in çocukluğunda o kadar sık sık neşelenmesine neden olan bu garip gürültü, kahramanımızın kafasına üşüyen biraz fazla ciddi düşünceleri kovdu. Genç adam hemen gidip rahibin büyük gök bilim dürbününü aldı, dinsel alayı izleyen erkeklerden pek çoğunu tanıdı. Fabrice'in 11-12 yaşlarında bıraktığı sevimli küçük kızların pek çoğu şimdi güçlü gençliklerinin bütün güzelliği içinde göz kamaştıran kadınlardı. Bunlar kahramanımızı yeniden yüreklendirdiler. Fabrice gidip onlarla konuşabilmek uğruna jandarmalara pekala meydan okuyabilirdi. Dinsel alay geçip de Fabrice'in göremeyeceği bir yan kapıdan kiliseye girince sıcaklık kısa zamanda çan kulesinin tepesinde bile dayanılmaz hale geldi. Köy halkı evlerine döndüler. Köyün içine de derin bir sessizlik yayıldı. Bellagio'ya, Menaggio'ya ve göl kıyısında bulunan öbür köylere dönen köylüler birçok sandala doluştular. Fabrice her kürek vuruşunu açık seçik işitiyordu. Bu son derece basit ayrıntı onu kendinden geçercesine hayran bırakıyordu. Fabris'in o günkü sevinci, sarayların karmaşık yaşamında bulduğu bütün mutsuzluktan, bütün sıkıntıdan oluşuyordu. Şu anda böylesine sakin ve göklerin derinliğini böylesine kusursuz halde yansıtan şu güzel gölün üzerinde bir fersah gidebilse ne kadar mutlu olurdu. Fabris Çan Kulesi'nin aşağıdaki kapısının açıldığını işitti. Kendisine kocaman bir sepet getiren Rahip Blanes'in yaşlı hizmetçisiydi bu. Kadınla konuşmamak için Fabris kendini pek zorladı. İçinden, bu da hemen hemen efendisi kadar beni sever diye geçiriyordu. Hem de zaten bu akşam saat 9'da gidiyorum. Acaba yemin etse topu topu birkaç saat için bu gizli saklayamaz mı? Fabris kendi kendine ama dedi, dostum bu davranışımdan hiç hoşlanmazdı. Jandarmalarla başını derde sokabilirim. Böylece Fabris bir tek söz etmeden Gita'nın gitmesine razı oldu. Mükemmel bir yemek yedi, sonra da birkaç dakika uyuyabilmek amacıyla yerleşti. Ancak akşam saat 8:30'da uyandı. Rahip Blanes kolunu sarsıyordu. Ortalık iyice kararmıştı. Blanes son derece yorulmuştu. Düne oranla 50 yıl daha yaşlanmıştı. Artık bir daha ciddi şeylerden söz etmedi. Tahta koltuğuna oturup Fabris'e, ''Kucakla bakayım beni.'' dedi. Rahip Blanes defalarca Fabris'e sarıldı. En sonunda, ''Bu pek uzun yaşamı noktalayacak olan ölüm hiç de bu ayrılıktan daha zor olmayacaktır. Bir gün olur da onu istemeye gelirsen, kalanını sana vermesi için Gita'ya, gereksinimleri için orada kullanılması emriyle, emanet olarak bir kese bırakacağım. Gita kadını bilirsin, bu tembihten sonra sen ona kesin emirler vermezsen, senin uğruna tutumlu davranarak yılda 4 kez bile keseye el atmamaya kalkar. Sen kendin de sefalete düşebilirsin, yaşlı dostunun ufak para yardımı işine yarar. Ağabeyinden acımasız davranışlardan başka bir şey bekleme. Seni topluma yararlı hale getirecek herhangi bir çalışmayla para kazanmaya çaba göster. Çok garip fırtınalar görüyorum gelecekte. Kim bilir, belki de 50 yıl sonra aylakları, işsiz güçsüzleri hiç kimse istemeyecektir. Annenden ve halandan yoksun kalabilirsin. Kız kardeşlerin kocalarının sözünü dinlemek zorundadırlar. Hadi, hadi git buralardan, kaç diye haykıran Blanes saatten onu çalacağını belirten küçük bir gürültü işitmişti. Fabris'in son bir kez daha kendisini kucaklamasına izin vermek bile istemedi. Rahip Blanes Fabris'e, ''Hadi çabuk ol, çabuk ol!'' diye bağırdı. ''Aşağı inmen için en azından 1 dakika geçireceksin. Dikkat et de sakın düşme. Bu korkunç bir ön belirti olurdu.'' Fabris hemen merdivene atıldı. Alana ulaşınca da koşmaya başladı. Babasının şatosunun önüne henüz gelmişti ki kilisenin saati onu çaldı. Her vuruş Fabris'in yüreğinin içinde yankılandı ve onda garip bir heyecan yarattı. Genç adam düşünmek ya da daha doğrusu bir gün önce pek sert bir biçimde yargıladığı şu görkemli yapıyı hayranlıkla seyretmenin kendisine esinlendirdiği tutkulu duygulara kapılmak amacıyla durdu. Düşlerinin ortasında işittiği bir erkeğin ayak sesleri Fabris'i uyandırdı. Çevresine bakındı ve kendini 4 jandarmanın ortasında buldu. Yemek yerken kapsül fitillerini yenilediği mükemmel 2 tabancası vardı. Fabris'in silahları doldururken yaptığı küçük tıkırtı jandarmalardan birinin dikkatini çekti ve bu hafif gürültünün onu tutuklatmasına ramak kaldı. Fabris karşı karşıya bulunduğu tehlikenin ayrımına vardı ve jandarmalardan önce ateş etmeyi düşündü. Bu onun hakkıydı. Çünkü tepeden tırnağa silahlı 4 adamla başa çıkmanın tek yolu buydu. Bereket versin ki meyhaneleri boşalttırmak için dolaşan jandarmalar bu sevimli yerlerin pek çoğunda karşılaştıkları nezakete büsbütün duygusuz kalmamışlardı. Bu nedenle görevlerini yerine getirmeye bir türlü yeteri kadar çabuk karar veremediler. Fabris 4 nala koşarak kaçmaya başladı. Jandarmalar da koşarak birkaç adım gittiler. Bir yandan da dur, dur diye bağırdılar. Sonra her şey yeniden derin sessizliğe gömüldü. Oradan 300 adım uzakta Fabris soluk almak amacıyla durdu.